Ayrım 28 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 429 Milliyetçilik düşmanı emperyalistler Müslümanlık kuyruğunda. Ülkemizdeki tarikat ve cemaatlerin hangisine bakarsanız içerisinde yönetici kadrosunda olan İngiliz, ABD'li, İsrailli, Alman, Belçikalı ve benzeri isimlere rastlanıyordu. Hatta bu isimlerin büyük bir çoğunluğu istihbarat elemanları olarak başka bir yerde ortaya çıkıyordu. Tarikatlar içerisinde yer alan bu isimlerin öncelikli hedefleri Atatürk, laiklik ve milliyetçilik ve tabii ki Türklüktü. Bu isimlerin hemen hemen tamamı Müslüman olduklarını ilan ediyorlar, anında İslam alimi sıfatına bürünüyorlardı. Kur'an tefsirinden Peygamberimizin hayatına kadar her konuda kitaplar yazıyorlar, fetvalar veriyorlardı. Bu kitapların ve fetvaların özünü Türklük ve milliyetçilik öcü, ümmetçilik cici oluşturuyordu. Şimdi bu isimlerden bazılarını tanımaya başlayalım. Başta Tayyip olmak üzere bizim siyasal İslamcıların ümmetçiliklerinin kaynağını görelim. Siyasal dincilerin ulusalcılığa düşmanlıklarının altında kimlerin diktesi olduğunu öğrenelim. AKP kurucusu ve un akıdanın Nakşibendi dergahından dostu Ersin Nazif kitabında, Hoca Efendi Ankara'ya gelişlerinde damatları Esat Coşan Hoca'nın evinde kalırlar ve her akşam değişik bir evde sohbet yaparlardı. Sohbetler akşam namazında başlayıp gece geç vakitlere kadar devam ederdi. Bu sohbetlere üniversite, iş ve politika çevrelerinden çok sayıda aydın büyük bir ilgiyle devam ederdi. Sohbetler sırasında herkes birbirini daha yakından tanıyarak karşılıklı gönül bağlarını pekiştirirdi diyor ve Yahudi kökenli Hamit Algar'ı tanımasını şöyle anlatıyordu. Ben Hamit Algar'ı bu sohbetlerinden tanıdım. Algar İngiliz asıllı, Amerika'da yerleşmiş, Müslüman bir bilim adamı, eğitimini Cambridge ve Tahran üniversitelerinde yapmış ve 1970 yılından beri Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde öğretim üyesidir. O akşam rahmetli Çimen'in bahçeli evlerdeki evindeydik. Çok değişik konular üzerinde duruldu. O günlerde Algar Nakşiliğin tarihi üzerine araştırma yapıyordu. Kendisine niçin Nakşiliği araştırdığı sorulmuştu. Algar Saraybosna'dan Lahor'a kadar yaşayan bütün Nakşi büyüklerini ziyaret ettiğini, dualarının ve zikirlerinin Saraybosna'da nasılsa Lahor'da da aynı şekilde devam ettiğini belirtmişti. Nakşiliğin zamanla bozulmadan saflığını koruyan tek tarikat olduğunu söylemişti. Nakşiliği saflığını koruyan tarikatların başında geldiği için araştırdığını açıklamıştı. AKP kurucusu Nazif Gürdoğan Hamit Algar'ın Nakşiliğin zamanla bozulmadan sağlığını koruyan tek tarikat olduğu şeklindeki sözleriyle hem tarikatın hem de Algar'ın tanıtımını ve övgüsünü yapıyordu. Oysa Hamit Algar Atatürk ve milliyetçilik aleyhine yayınları ile biliniyor. İngiliz istihbaratının önemli isimlerinden biri olarak da tanınıyordu. Tayyip ile un akıdan da Suudi yöneticilerle devamlı olarak işbirliği içindeydiler. 10 Kasım günü Tayyip Başbakan Abdullah Cumhurbaşkanı sıfatı ile otel odasında arkalarında Suud Kralı'nın resmi olduğu halde poz vermişlerdi. Suudi hükümetinin Amerikalı petrol şirketi ile beraber finanse ettiği rabıtanın başkanı olan Suudi Kral Tayyip'e 2010 yılının ilk aylarında ödül bile veriyordu. İslam ülkelerinin Suudi Arabistan'ın yönetim şekli olan Vehhabi şeriatını yaymak için ABD ve Suudi Arabistan tarafından kurulan ve desteklenen rabıtanın Türkiye'de beraber çalıştığı kuruluşlardan İstanbul Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü'nün de destekleyicileri arasında yer aldığı bir kitapta Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Mustafa Kemal Atatürk için İslam'a yönelik en erken ve en zarar verici saldırıların öncüsü deniyordu. Mevlana Şeyh Ebu'l-Ula Mevdudi'nin anısına bir araya getirilen ve 22 makaleden oluşan kitap 1979 ve 1980 yıllarında iki kez basıldı. Basımı İngiltere'deki İslam Vakfı ve Cidde'deki Suudi Yayın Evi tarafından ortaklaşa üstlenildi. Basımı İngiltere'de yapılan kitabın girişinde Hamiler Komitesi'nin listesi yayınlandı. Listeye göre kitap dönemin Suudi Arabistan Yüksek Eğitim Bakanı Şeyh Hasan İbn Abdullah Elşey, Endonezya eski başbakanı Muhammed Nasır, Pakistan Adalet Bakanı A.K. Brohi ve İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü Direktör Yardımcısı Salih Tuğ'un himayelerinde Hurşit Ahmet ile Zafer İshak Ensari tarafından yayına hazırlandı. Profesör Salih Tuğ 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürüyordu. İslam Perspektifleri adını taşıyan kitabın 313. sayfasında İngiliz Yahudisi Hamid Algar tarafından kaleme alınan Said-i Nursi ve Risale-i Nur, günümüz Türkiye'sinde İslam'a bakış başlıklı makaleye de yer veriliyordu. İngiliz asıllı Algar, ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nde Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümünde doçent olarak görev yapıyordu. 1970'li yılların hemen hemen tamamını Türkiye'de Nakşibendi, Nurcu gibi tarikatlar içinde geçiren Algar'ın kitapta yer alan makalesinde Atatürk'e aşağıda yer alan hakaretler yağdırılıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın modern dünyada İslam'a en erken ve zarar verici saldırıların öncüsü olduğu çok iyi bilinir. Halifeliğin kaldırılması, aşırı milliyetçiliğin desteklenmesi, şeriat hükümleri yerine ithal Avrupa yasalarının getirilmesi, medrese sisteminin kaldırılması, tarikatların yasaklanması sonucunda Türkiye'de geleneksel İslam yaşamı darmadağın edildi. Türkiye'de İslam'dan uzaklaşma diğer Müslüman ülkelerden çok daha çabuk gelişti. Yahudi Nakşibendisi ve Tayyip ile Unakıta'nın dergahından Hamid Algar, Tayyip Erdoğan ile terörist başı Apo'nun milliyetçilikten yakınma nedenleri ve şekillerinin hemen hemen aynı olması oldukça dikkat çekiyordu. İngiliz istihbaratçısı Hamid Algar, Nakşibendi tarikatını yere göğe sığdıramıyorken Hollanda istihbaratından von Bommel'de İslam'ı seçip Müslüman oluyordu. Hem de ne Müslüman. Bommel Müslüman olmakla kalmıyor, Süleymancıların safında yer kapıyor, çıkardığı Gıblah adlı dergiye Pakistan, Libya, İran gibi ülkelerden destek alıyor, Libya ve İran büyükelçileriyle can ciğer kuzu sarması ilişkilere giriyordu. Von Bommel'de Türk milliyetçiliğinin amansız düşmanı kesinirken yazdığı Korte Inleiding tot der Geschehnis von Türkiye adlı kitapta Türkiye'nin etnik özelliklerini kendince sıralıyordu. Tarikatlar ve İslam dini için ahkam kesen isimler bu kadar mı? Tabii ki hayır. Ülkemiz yabancı istihbarat örgütlerine bağlı ajanların istedikleri gibi cirit attıkları bir yeryüzü cenneti olarak yerini alıyordu. İsrail'in İstanbul Büyükelçisi ve Mossad elemanı Alon Liel, Tayyip Erdoğan ve AKP'yi öven kitaplar yazarken, CIA istasyon şefi Fuller, Abramovitz, Markovski, Pearl gibi isimler ılımlı İslam adı altında Suudi Amerikan İslamını pazarlıyorlardı. CIA Orta Doğu Masası ve Türkiye Bölümü Şefi Graham Fuller'ın yakın dostu Profesör Doktor Şerif Mardin, Ermeni Said ya da namı diğer Kürt Said hakkında CIA'ya bağlı olarak çalışan bir ABD üniversitesinin maddi desteğiyle kitap çalışması yapmak istiyordu. İngiliz istihbarat örgütü MI6'in bu konudaki en yetişmiş adamlarından Hamid Algar, Mardin'i Tayyip Erdoğan'ın beyninin yarısı diye tanımladığı, PKK'nın militan devşirme merkezi olarak bilinen HADEP'in genel başkan yardımcılığını da yapan Mehmet Metiner'e yönlendiriyordu. Zaten ülkemize şeriat ve hilafeti getirmek isteyen Hristiyan ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkeler ile Yahudi İsrail 24 saate 24 saat katarak çok yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Bu uğurda işbirliği yapacak insanları da bir araya getiriyorlardı. Getirir, bu ülkeyi korumak ve kollamakla görevli olanlar uyumasın. Galiba lafı biraz fazla uzattık. Şimdi dönelim Nurcuların Halka ve Olaylara Tercüman gazetesinde 21 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan Mary Weldon hikayesine. Said Nursi hiç evlenmemişti. Talebeleri ve özellikle de ağabeyler ya da kanaat önderleri de onun gibi olmaya ve evlenmemeye özen gösterdiler. Nurcuların son kanaat önderi Mehmet Fırıncı'nın da evlenmeye niyeti yoktu ve müzmin bekarlardandı. Fakat 60 yaşını geçmiş olmasına rağmen kendisinden 20 yaş küçük Şükran Hanım'la bir gün aniden evleniverdi. Evlendiği kadının asıl adı Mary Weld idi. 1949 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiş, rahibelerin yönettiği bir okulda eğitim görmüştü. Durham Üniversitesi'nde şark araştırmaları okudu. 1982'de aynı okulda doktora yaparken Müslüman oldu ve Şükran Vahide adını aldı. 1985'te İstanbul'a yerleşti. Nur Risaleleri üzerinde çalışmalar yaptı. Mehmet Fırıncı işte bu Mary Weld'le, yani Şükran Vahide ile evlendi. Müslüman Yahudilerden Ali Ufki ya da asıl adıyla Wojciech Bobowski için 8 Mart 2009 tarihli Zaman gazetesinde övgüler düzülüyor, onun bestelerinden oluşan albüm, Ali Ufki albümü çeşitli sufi düzenlerden oluşan İslam'ın mistik geleneği repertuarına ait ilahilerle başlıyor deniyordu. Fethullah Gülen cemaatinin yere göğe sığdıramadığı Ali Ufki ya da asıl ismiyle Wojciech Bobowski, İslam inançları, namaz, oruç, zekat, sünnet, imanın şartları, Müslüman kültür hakkında risaleler yazıyordu. Ali Ufki bunları yaparken başka ilginçliklere de imza atıyor, İncil ve Tevrat'ı Türkçe'ye çeviriyor, misyonerlere her türlü desteği veriyordu. Ali Ufki bir yandan dini tasavvufi şiirler yazarken ilahiler besteliyor, diğer yandan Tevrat'ın Neşideler Neşidesi adı verilen bölümünü Türkçe'ye çeviriyor, bu bölümü ilahi aşk, kutsal sevgi olarak tanıtıyor, yere göğe sığdıramıyordu. Oysa Neşideler Neşidesi ya da diğer adıyla Ezgilerin Ezgisi adlı bölümü dikkatle okuyan herkes, orada ahlak düşkünü birinin kız kardeşine sulandığını çok açık ve çok net bir şekilde görüyordu. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen isimlerden bir diğeri de İngiliz yazar Abdülkadir Es-Sufi'ydi. Sufi de diğer dindaşları gibi Müslüman olur olmaz anında milliyetçiliğe karşı savaş açıyor. Cihad adlı kitabı kurucuları arasında Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olan Nabi Avcı'nın da yer aldığı Yeryüzü adlı yayın evinden çıkıyordu. Tayyip'in baş danışmanının yayın evinden kitapları çıkan İngiliz Abdülkadir Es-Sufi, milli marş, milli bayrak gibi kavramlara İslam adına karşı çıkıyor, bu sözde Müslüman'ın ihanet kokan fikirleri İslam'a mal edilmek suretiyle Tayyip'in ekibi tarafından gençlerimize aşılanıyordu. Tayyip'in beynimin yarısı şeklinde tanıttığı Metin Aydın ya da namı diğer Mehmet Metiner, İstiklal Marşı'na karşı İslamcı camiada beliren derin tepkinin ve karşıtlığın temelinde Sufi'nin bu milli marş ve milli bayrağa karşı olan düşünceleri ateşleyici rol oynamıştır diyor ve şunları söylüyordu. Oldukça kışkırtıcı ve keskin bir dili vardı Sufi'nin. Batı orijinli bir Müslüman olması da İslamcı gençler üzerindeki etkisini arttırıyordu. Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de sonradan İslam'a geçiş yapanların İslamcı gençler üzerinde hayli tesirli oldukları söylenebilirdi. Ezilmişliğin, dışlanmışlığın ve hor görülmenin beraberinde getirdiği bir tür aşağılık kompleksi, İslamcılığı savunurken bu tür hidayete ermiş ünlü isimler üzerinden konuşmayı daha cazip kılıyordu. Ebu Bekir Siraceddin ya da orijinal ismiyle Martin Links, 1909 yılında İngiltere'de doğdu. Önceleri Protestan Hristiyanlığın ateşli savunucularındandı, sonraları ateist olmuş. Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okurken diğer dünya dinlerini incelemeye başlamış. 1938 yılında Afrikalı Müslümanlarla tanışınca kendine din olarak İslam'ı seçmiş. 1939 yılında Mısır'a gidip Kahire Üniversitesi'nde Shakespeare üzerine 12 yıl ders vermiş. Shakespeare ile ilgili dersler verirken İslami alanda alim olduğunu keşfetmiş, o da diğer Yahudi ve Hristiyanlar gibi Müslümanlara yön vermek amacıyla antik inançlar, modern hurafeler, 20. yüzyılda bir veli, tasavvuf nedir adlı kitabını kaleme almış. Ne diyelim, doğuştan Müslüman olanları utansın. Elin gavuru der geçeriz, adam durmamış peygamberimizin hayatını da yazmış. Yazdığı kitap 1983 yılında Hazreti Muhammed'in Hayatı adıyla Londra'da yayınlanmış. Pakistan devleti anında Siret ödülü vermiş. İyi mi yapmış bilinmez ama sorması gereken şu soruyu sormamış. Ebu Bekir İslam'da kutsal olan bu ismi kullanmıyorsun da kitabında ve yaşamında neden hala Martin Links adını taşıyorsun? 8 Nisan 2010 tarihli Vakit gazetesinde İslam peygamberini dünyaya anlatacak 3 mühtedi yani dönme ile ilgili bilgiler veriliyordu. Çok geçmeden bu 3 ismin peygamberimizin hayatını anlatacakları yerin ise dünyanın herhangi bir yeri değil, İstanbul Bağlarbaşı olduğunu öğreniyorduk. Yani sonradan olman Müslümanlar dünyaya değil bize bizim peygamberimizi tanıtacaklardı. 1961 yılında Napoli'de doğan Ahmad Vincenzo'nun 1990 yılında Şazeli Şeyhi olan Kont Abdülhalid Pallavici'nin şahitliğinde İslam'ı seçmiş olduğunu da öğreniyorduk. Milan'da yaşayan Vincenzo, Intellettuali Musulmani Italiani ya da daha açık deyişle İtalyan Müslüman Entelektüeller Derneği'nin kurucularındanmış. Vincenzo, Hazreti Muhammed'i sehabe anlatmak için sanat ve edebiyatın imkanlarını kullanmak konusunda anlatımlarda bulunacakmış. Cambridge Üniversitesi'nde Tim Winter Müslüman olduktan sonra aldığı isimle Abdülhakim Murat, İslami düşünsel disiplinlerde hem de Doğu'nun modern akademik yöntemlerinde eşit derecede uzmanlığa sahip birkaç isimden biriymiş. Panelde İslam geleneğine göre Hazreti Peygamber konulu konuşma yapacakmış. Washington Üniversitesi'nden Jonathan Brown ise Batı'nın İslam peygamberine yaklaşımını kendisine konferans konusu seçmiş. Ne güzel değil mi? Bir İspanyol, bir İngiliz ve bir Amerikalı işi gücü bırakıp bizim ülkemizde bize İslam peygamberini tanıtmaya geliyorlar dünyayı anlatmak maskesiyle. Bu da dişi evliya. 1934 yılında New York'ta doğan Meryem Cemile Yahudi asıllıydı. O da birçok Yahudi gibi huzuru İslam'da bulduğunu açıklıyor ve ardından bu dinde söz sahibi olmak için üst üste makaleler kaleme alıyor, kitaplar yazıyordu. Bu sonradan türeyen Yahudi Müslümanların makale ve kitaplarının özünü, milliyetçilik son derece kötü ve tehlikeli, ümmetçilik cici ve tek kurtuluş yolu olduğu görüşleri oluşturuyordu. Bugün geldiğimiz noktada böyle yazarların yayınları ile gelişip serpilen siyasal dinciler, Fethullahçılar ve ikinci cumhuriyetçilerin bu duruma soylarından gelen bozuklukları da eklenince milliyetçiliği ülke için tehdit olarak görme gafletine düşüyor, milliyetçilere salyalarını akıtarak saldırıyorlardı. Meryem Cemile 1959 yılına geldiğinde İslam adına makaleler kaleme alıyor, Müslüman kadınların iş, eğitim ve sosyal alanlarda yerini sorgulayan kitaplar yazıyordu. Müslüman Yahudi Meryem Cemile, Feminist Harekete Karşı Müslüman Kadın adlı kitabında kadının yerini işaret ediyordu. Evleri. Meryem Cemile'den gaz alan Refah Partisi'nin bazı genel başkan yardımcıları Milli Gençlik Vakıflarında yaptıkları konuşmalarda kadının yerini evinin dibi yani mutfağı olarak işaret ediyordu. Yine aynı görüşün yayını olan Milli Gazete'de ise günlerce Meryem Cemile'nin zırvaları yayınlanıyordu. Meryem Cemile kitaplarının tamamında milliyetçilik günah ve kötü, ümmetçilik ise cennet için tek yol fikrini işliyordu. Meryem Cemile'nin kitapları ABD tarafından finanse ediliyor, tüm İslam ülkelerinde bedava olarak dağıtılıyordu. Meryem Cemile, Suudi Arabistan'da hüküm süren Vehhabi şeriatının kurucularından İbni Teymiye'nin izinden giden Mevdudi'nin talebesiydi. Teymiye'nin ekolünden gelen Mevdudi, batılı toplumları, çağdaş düşünce ve davranışları şeytana hizmetçilik ve uşaklık olarak görüyordu. Mevdudi, modern davranışları ahlaksız, günahkar, iğrenç ve lanetli olarak niteliyordu. Batılı düşünce ve tavırları bu şekilde tanımlayan Mevdudi, Hilton, Sheraton gibi otellerdeki kokteylleri kaçırmıyor, hastalığında ise İngiliz ve Amerikan hastanelerine koşuyordu. Mevdudi'nin öğrencisi Yahudi Müslüman Meryem Cemile'nin ektiği milliyetçilik düşmanı fikirler sonucunda Arap milliyetçiliği köreliyor, İsrail'in katliamlarına tepkiler azalıyordu. Milliyetçilik karşıtı kampanyalar sonucu Arap milliyetçileri Fransız, İngiliz işgal ve sömürüsüne karşı koymada etkisiz kalıyorlar ve onların kölesi durumuna geliyorlardı. Ülkemizde de ümmetçilik akımının gelişip milliyetçiliği boğmasının ardından Telekom'dan Tüpraş'a, Petkim'den limanlarımıza, limanlarımızdan topraklarımıza kadar birçok zenginliğimiz, başta Yahudiler olmak üzere Hristiyan Batı'nın sahipliğine geçiyordu. Maliye Bakanı un akıtan toprak satma konusunda alıp da götürecekler mi şeklinde konuşuyor, Tayyip ise Türkiye'yi pazarlayacağız diyordu. Oysa Osmanlı'da toprak satarken aynı görüşler hakim oluyor, sonunda milyonlarca metrekare toprak kaybediliyordu. Amerikan Şeriatı. Yahudilikten İslam'a geçen ve anında alim olan Leopold Weiss adını Muhammed Esed olarak değiştiriyordu. Esed de Müslüman olmasının ardından Kur'an tefsiri yapıyor, İslam adına ard arda kitaplar yayınlıyordu. Esed'in Yolların Ayrılış Noktasında İslam adlı kitabının dilimize çevirisini Hayrettin Karaman yapıyordu. Diğer kitabı Mekke'ye Giden Yol ise sansürlenerek yayınlanıyordu. İslam'da Yönetim Biçimi adlı kitabında Yahudilerin İslam'ı seçip aniden alim kesilmelerinin kerameti de ortaya çıkıyordu. Esed de diğerleri gibi önce milliyetçiliği hedef alıyordu. İzleyelim. Her türü ve şekliyle milliyetçilik insanlar arasında eşitlik temeline dayanan İslam ilkelerine ters düşmektedir ve bu yüzden İslam birliğinin temeli olarak kabul edilmemesi gerekir. Kur'an ve sünnetin öğretileri İslam birliğinin her türlü ırk, vatan ve dil kavramlarının da ötesinde tek bir temelden fışkıran genel bir kardeşlik, bütün insanların aynı inanç ve aynı ahlak görüşünde birleşmeleri karakterini taşımasını ister. İslam'a göre yalnızca böyle bir inanç ve ahlak birliği insanları birleştirebilecek meşru bir temel sağlayabilir. Fakat diğer taraftan belirli bir milletin veya bölgenin gerçek veya hayali çıkarlarını ahlaki değerlerin üzerine çıkartmaya gelince Peygamber S.A. ve bunu kesin ve açık bir şekilde yasaklamıştır. Avusturya Yahudisi Muhammed Esed İslam'da Yönetim Biçimi adlı kitabında biat konusunda şunları söylüyordu. Kim bir imama biat ederek elini eline verir ve kendi arzusuyla bunu yaparsa, gücü yetiyorsa ona itaat etsin. Başka birisi gelir de o biat ettiğiniz imamla imamet başkanlık konusunda anlaşmazlık çıkarırsa ikincisinin boynu vurulur. Erbakan Esad Coşan'la kavgası sırasında Nakşibendi Şeyhi Coşan'a ne diyordu? İmama biat etmezsen boynun vurulur. Tayyip 8-1-1995 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan sözleriyle kendini nasıl tanımlıyordu? Ben İstanbul'un imamıyım. Tayyip'in parti kurmasına karşı olan ve parti kurma çalışmalarını yürüten Esad Coşan'ın sonu nasıl oluyordu? Avustralya'da trafik kazası süsü verilerek ve boynu kırılmak suretiyle öldürülmek. Esed kitabında hükümetin halktan isteklerini de şöyle sıralıyordu. Buna göre hükümet şeriatın omuzlarına yüklediği amaçları gerçekleştirdiği müddetçe bütün vatandaşların ona bağlı kalması konusunda mutlak hak sahibi olur ve halk üzerinde kolaylıkta ve zorlukta hoşa giden ve gitmeyen her konuda itaat istemeye hakkı vardır. Müslümanlara düşen şer'i hükümetin yanında bir ve beraber olmak, onu devamlı desteklemek, ona yardımcı olmak ve bu birlik uğruna tüm fayda, zevk ve dünya mallarını ve gerektiğinde hayatlarını feda edebilmektir. Esed'in fikirleriyle yetişen Tayyip Başbakan olunca bir anda kendini halife zannediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şöyle sesleniyordu. Sana mı kaldı türban konusunda karar vermek? Bu ulemanın, yani din alimlerinin işidir. Ulema ne diyorsa o olur. Danıştay'ın türban konusundaki kararı karşısında ise fetvasını şu şekilde veriyordu. Efendi, sen kim oluyorsun? Buna mecelle, yani şeriat hukuku karar verir. Tayyip'in canını sıkan herkese ve her kesime deli dana gibi saldırmasının ardında Avusturya Yahudisi Muhammed Esed ya da orijinal adıyla Leopolde Weiss'ın akla ziyan bu fetvaları vardı. Tayyip bu nedenle en ufak bir muhalefete bile tahammül edemiyor, gazetelerin genel yayın yönetmeni gibi başlıkların nasıl olmasına kadar kendince talimatlar yağdırıyordu. Tayyip başta Toprak Holding olmak üzere adamları vasıtasıyla insanların mallarına ve mülklerine yok fiyatına el koyuyor, devletin ve milletin fabrikalarından tutun, santrallerini, limanlarını ve her şeylerini yine bu fetvalara dayanarak yandaşlarının ve gizli kasalarının üzerine geçiriyordu. Bakın AKP'li yayın evinden çıkan Yahudi Müslüman'ın bu konudaki verdiği fetva nasıldı? Bu nas'a göre Allah ve Resulü adına insanları yöneten ve şeriatın emirlerini yerine getiren hükümet, halkın ve devletin selameti böyle bir uygulamayı gerektirecek olursa, kişilerin hayatları ve malları dahil olmak üzere halkın sahip olduğu her şeye el koyabilir. AKP'li Ahmet Ertürk'ün başında olduğu TMSF, halis toprağın 153 milyon bedelli toprak center'ını 88 milyon liraya Ahmet Çalık'ın şirketine verirken hukuku mu uyguladı sanıyorsunuz? Remzi Gür iş adamı halis toprağa ait olan ve devlete olan borcu gerekçe gösterilerek TMS tarafından satışa sunulan 140 milyon ekspertiz raporu alan Aslanlı Köşkü 23.8 milyon liraya satın almıştı. Köşk satışının hile ile gerçekleştirildiğini öne süren Halis Toprak, TMSF tarafından iş adamı Remzi Gür'e satılan İstinye'deki köşkün emsallerine göre çok düşük bir bedelle satıldığını söylemiş ve mahkeme tarafından değer tespiti yapılmasını istemişti. Ve Toprak mahkeme kararı ile haklı çıkmıştı. Tayyip'in kerimesi Sümeyye'ye 20-25 bin dolar gönderen Remzi, bir anda 125 milyon dolarlık bir karla köşkün sahibi olmuştu. Remzi'ye bu karlı alışverişi yaptıran Tayyip ve AKP'nin dayanak noktası Avusturya Yahudisi'nin fetvası değil miydi? 50 milyar dolarlık Tüpraş'ı 1.3 milyar liraya Yahudi ortaklı şirkete satarken amaçları neydi? Ya da İsrailli Yahudi Sami Ofer'e değerinin %1'ine sattıkları kamu malları, satılan topraklar ve diğerleri? Müslüman milleti kipasının üzerine sarık takan Yahudilerin fetvaları ile soydular. PKK'nın sarık altına gizlenmişleri, ikinci cumhuriyetçiler ve Fethullahçılarla el ele vererek silahlı kuvvetleriyle Atatürkçülere Ergenekon tezgahı kurdular. Muhammed Esed, Müslümanların kuracakları devletin kıblesini şöyle tarif ediyordu. Eğer Müslümanlar bugün devletleri için Amerikan sistemi diye bilinen başkanlık sistemini benimseyecek olurlarsa, 14 asır önce dolaylı bir yolla peygamberlerinin tavsiye etmiş olduğu bir esası gerçekleştirmiş olacaklardır. İdare şekillerinden birisini seçmekle kendilerine müsamaha ediliyorsa, ışığında yürümek için böyle bir tavsiye Müslümanlara yeterlidir. İşte Tayyip dahil ülkemizdeki siyasal İslamcıların yol haritasının temelini bu görüşler oluşturuyordu. Siyasal İslamcıların kıblesi Mekke değil ABD'de bulunan Beyaz Saray'dır. Muhammed Esed ya da asıl adıyla Leopold de Vice, bütün siyasal dincilerin kıblesinin neden Amerika olduğu konusuna net cevabı ve onların varacağı son durağı da göstererek veriyordu. Fethullah Gülen'in hacda çekilmiş fotoğrafı yokken Beyaz Saray'ı tavaf eden görüntüleri kitaplarını süslüyordu. Tayyip Ergenekon operasyonu dahil attığı tüm adımlar için icazeti Amerika'dan alıyordu. Tayyip İstanbul Belediye Başkanı olunca ilk sözleri "Elhamdülillah şeriatçıyım" oluyordu. 2002 seçimlerinden hemen önce artık demokrat ve layık olduğunu vurgulamak için "Ben gelişerek değiştim" diyor, başbakanlığının 4. yılında bombayı patlatıyordu. "Ben hiçbir zaman değişmedim, İslami fikirler değişmez." Durum böyle, ne yapalım, biz yine devam edelim Müslüman Yahudilere. Dinlerde hakikat İslami hareketler ve modernlik ile İslam ve Hristiyanlık kitaplarının yazarı William Montgomery Watt biraz daha insaflı davranmış, adını değiştirmeden Müslümanlığı ulusalcılığın kötülüklerinden korumaya çalışmıştı. M.G.S. Hodgson da adında değişiklik yapmadan 3 ciltten oluşan İslam'ın Serüveni adlı kitaplarını yine bu amaçla görüyorduk. İslam'ın Metafizik Boyutları adlı kitabı ile ortaya çıkan Friedrich Schuon, İslam ve Ezeli Hikmet, İslam'ı Anlamak adlı kitapları ile sahada yer alıyor, Tasavvuf adlı kitabı ile de tasavvufa eriyordu. Eriyordu ama bir garip eriyordu. Müslümanlar İslam ahlakını Paul Tillich'ten öğreniyordu. Peygamberimizin hayatını da Avusturya Yahudisi Anne-Marie Schimmel'den öğreniyordu. Yine milliyetçiliğin en denli tehlikeli bir akım olduğu hezeyanları ile Anne-Marie Schimmel milliyetçiliğe saldırırken yine milliyetçilik düşmanı Muhammed İkbal'e sığınıyordu. Okuyalım. İkbal için münferit milliyetçi ırkçı akımlar yeni putlar anlamına geliyordu. Schimmel ve İkbal milliyetçiliği puta benzetmeye Hazreti Muhammed adlı kitabın 261. sayfasında şöyle devam ediyordu. Öyle görünüyor ki İslam putları protesto etmektedir. Peki vatanperestlik, ırkçılık puta tapmanın farklı ve rafine bir şekli değil midir? Ulusalcılığın bu gibi isimlerin önderliğinde ve desteğinde gelişen Tayyip'in ve AKP'nin döneminde Fethullahçıların da ayak oyunlarıyla emniyetin Eylül 2007 tarihli raporunda devletin varlığı anayasal rejimin devamı açısından tehlikeli akım sayılması tesadüf mü? Hele Fethullah'ın ulusalcı dalga aşılacaktır şeklindeki sözlerinin ardından Ergenekon tezgahının sahneye konmasını tesadüf sayabilir miyiz? 28. ayrımın sonu. Sayfa 442.